Ayrım 29.
O gece çilkelerin taşındığı çiftlik evinin pek az eşyayla döşenmiş oturma odasında kurt çilke büyük bir karabasanla yüz yüze geldi. O ve karısı akşam yemeğini yemiş, küçük bir orta masasında karşılıklı oturmuş bir şeyler okuyorlardı. Birdenbire Georgette yaptığı bilmeceyi bir kenara koyarak kocasına döndü. "Seninle Nicole April hakkında konuşmak istiyorum," dedi. Birlikte yaşadıkları yıllar boyunca Georgette kesinlikle kocasıyla FBI'da yaptığı işi tartışmak ve devlet gizlerini ondan alıp saklama sorumluluğunu üstlenmek istememişti. Ve kocasının meslek yaşamının büyük bir bölümünü gizli tutmaya gereksindiğini biliyordu. Geceleri yanına yattığında kimi zaman kocasının işini nasıl yaptığını, bilgi elde etmek için hangi taktikleri kullandığını ve sanıklar üzerinde nasıl bir baskı uyguladığını merak ediyordu. Ancak genç kadın her zaman aklında kocasını düzgün ütülü takım elbisesi ve pantolonunun arka cebinde küçük bir federal devlet anayasası bulunan yetkili ajan olarak canlandırmıştı. Oysa o kalbiyle bunun yalnızca bir fantezi olduğunu bilecek kadar duygulu bir kadındı. Kocası kararlı bir adamdı. Düşmanlarını yenilgiye uğratıncaya kadar tüm gücüyle savaşımını sürdürürdü. Ama hiçbir zaman kocası hakkında gerçekleri öğrenmeye çaba harcamamıştı. Çilke bir gerilim romanı okuyordu. Bu bir dizinin üçüncü kitabıydı. Romanın katil kahramanı, oğlunu rahip olarak yetiştirmek için büyük çaba harcamaktaydı. Karısı son cümleyi söylediğinde kurt çilke hemen okuduğu kitabı kapattı ve "Seni dinliyorum," dedi. "Nicole, bana bugün sen ve senin yaptığın soruşturmalar hakkında bazı şeyler söyledi. İşin hakkında konuşmayı sevmediğini biliyorum ama o kadın avukat önemli suçlamalar yaptı senin hakkında." Çilke içinde bir öfke dalgasının kabardığını algıladı. Onlar önce köpeklerini öldürmüşlerdi, sonra güzel evini yok etmişlerdi ve şimdi en temiz ilişkisini lekelemeye çalışıyorlardı. Sonunda kalbinin yarış eder gibi hızla atması normale dönünce yetkili ajan elinden geldiği kadar sakin olmaya çalışarak karısından Nicole ile ne konuştuklarını anlatmasını istedi. Georgette kadın avukat ile yaptığı konuşmayı kelimesi kelimesine anlattı ve kocası bilgi alırken onun yüzündeki ifadeyi dikkatle inceledi. Adamın yüz ifadesinde ne şaşkınlık ne de kendisine yapılmış hakaretin etkisiyle ihanete uğramış gibi bir kızgınlık vardı. Genç kadın öyküsünü bitirince çilke, "Teşekkür ederim sevgilim. Bunları anlatmanın senin için çok güç olduğuna eminim. Ve bunu yapmak zorunda kaldığın için üzgünüm," dedi. Sonra ayağa kalkıp evin giriş kapısına doğru yürüdü. "Nereye gidiyorsun?" "Biraz hava almak ve düşünmek istiyorum. Dışarı çıkacağım." "Kurt tatlım, ne var?" diyen kadının sesi güvence alma gereksinimiyle sorgular gibi çıkıyordu. Çilke karısına kesinlikle yalan söylememek için yemin etmişti. Eğer karısı gerçeği öğrenmek için çok ısrar ederse her şeyi söyleyecek ve sonuçlara katlanacaktı. Karısının kendisini anlamasını ve söylenen sırlar hiç var olmamışlar gibi davranmanın daha iyi olacağına karar vermesini umut ediyordu. Georgette, "Bana söyleyebileceğin herhangi bir şey var mı?" diye sordu. Kurt çilke başını sallayarak, "Hayır yok, senin için her şeyi yapabilirim, bunu biliyorsun değil mi?" dedi. "Evet," diye yanıt verdi genç kadın, "ama ikimiz ve kızımız için bilmem gerekiyor." Çilke kaçış yolu olmadığını gördü. Eğer gerçeği söylerse karısının bir daha kendisine eskisi gibi bakmayacağını sezinledi. Şu anda Astor Viola'yı ele geçirip kafasını ezmek istedi ve karısına neler söyleyebileceğini düşündü. Yalnızca FBI istediği için o rüşvetleri kabul ettim mi diyecekti. Büyük suçlara yoğunlaşmak için küçük suçlara göz yumduk mu diyecekti. Ve de önemli yasa maddelerini uygulamak için bazı ikinci derecede yasaları çiğnemek zorunda kaldık mı diyecekti. Bu yanıtların karısını kesinlikle çıldırtacağını biliyordu. Ve kurt çilke böyle bir şeyi yapamayacak kadar çok seviyordu karısını. Çilke hiçbir şey demeden evden çıktı. Eve döndüğünde karısı uyumuş gibi davranıyordu. O anda kararını verdi. Ertesi gece Astor Viola ile yüz yüze gelecekti. Aspinella tüm erkeklerden nefret etmiyordu. Ama onların kendisini defalarca yüzüstü bırakmış olmasına şaşmaktaydı. Erkekler ona göre öyle yararsızdılar ki. John Heskov'un icabına baktıktan sonra iki polis genç kadına havaalanının güvenlik merkezinde kısa süreyle sorguladılar. bu polisler ya çok salaktı ya da kadının olayları çarpıtmasına karşı çıkamayacak kadar gözü yılmış kişilerdi. Polisler Heskov'un bedenine bantlarla yapıştırılmış 100 bin doları bulunca ölen adamın davranış nedenlerinin pek açık seçik olduğunu düşündüler. Ve can kurtaran arabası gelmeden önce Aspinella'nın yarattığı bu karmaşayı temizlemenin bir bedeli olmasının uygun düşeceğine karar verdiler. Ceplerine attıkları paradan bir desteği, kanlanmış 10 bin doları ayırıp Aspinella'ya verdiler. Böylece daha önce Heskov'un verdikleriyle birlikte kadın polisin aldığı para 40 bin dolara ulaşmış oluyordu. Genç kadın şimdi bu parayı iki ayrı yere yatıracaktı. 40 bin dolardan 3 binini ayırıp geri kalanı bankadaki kiralık kasasına koydu. Daha önce annesine bir talimat mektubu hazırlamıştı. Kendisine bir şey olursa kiralık kasadaki tüm paralar, yani rüşvet olarak aldığı 300 bin dolara aşkın tutar. Kızının eğitimi için bir fona yatırılacaktı. Aldığı paradan ayırdığı 3 bin doları cebine koydu ve bir taksiye atlayıp 5. bulvar ile 53. caddenin kesişme noktasına gitti. Orada taksiden indi. Kentin en seçkin deri mağazasına girip asansöre binerek 3. kattaki özel bir suite çıktı. Burada gözlerinde desen çizimcilerinin özel gözlüğü ve üzerinde denizci mavisi ince çizgili giysiler bulunan genç bir kadın ödediği parayı alıp koridorun ucuna kadar Aspinella ile birlikte yürüdü. Kadın polis kapısını açıp girdiği geniş banyodaki Çin'den getirilmiş hoş kokulu esanslı sularla doldurulmuş küvette 20 dakika süreyle iyice yıkanıp temizlenirken bir yandan Gregorian dönemi kilise müziğinin CD'sini dinliyor, öte yandan da ehliyetli cinsel masajla tedavi uzmanı Rudolfo'yu bekliyordu. Rudolfo 2 saatlik bir seans için 3000 dolar para almaktaydı. Ve bu adam kendisinden çok memnun kalan bazı müşterilerinin en ünlü avukatın saatlik ücretinden daha fazla para aldığını söylemelerine pek seviniyordu. Rudolfo, Bavyera aksanı taşıyan İngilizcesiyle ve pek şakacı bir sırıtışla, ''Aradaki fark, avukatlar sizin üstünüze çıkıp düzerler, bense sizi ayın üzerine çıkarıp orada düzerim.'' diyordu. Aspinella, Rudolfo'nun övgüsünü kentin en lüks otellerinden birinde gizli alışkanlıklar üzerinde yaptığı bir soruşturmada öğrenmişti. Otelin resmi üniformalı kapıcısı polis merkezine gidip ifade vermekten çok korktuğu için karakola çağrılmama karşılığı Rudolfo hakkında bilgi vermişti. Aspinella önce kimliğini bildirmeden Rudolfo'yu kişisel olarak deneyip onu mahvetmek istemiş ama onunla tanışarak masajı kendi üzerinde uygulatıp deneyince kadınların Rudolfo'nun olağanüstü yeteneğinden yoksun bırakılmasının daha büyük bir suç olacağına karar vermişti. Genç kadın yıkanıp iyice paklandıktan birkaç dakika sonra banyonun kapısına vuruldu ve Rudolfo ''İçeri girebilir miyim?'' diye sordu. ''Sana güveniyorum bebeğim'' dedi Aspinella. Adam içeri girip genç kadına bakarken ''Muazzam bir göz koruyucun var senin'' diye konuştu. Şimdiki gibi ilk seanslarında Aspinella, Rudolfo'nun bulunduğu odaya çırılçıplak girdiğini görünce pek şaşırmış ve adam da şöyle bir açıklama yapmıştı. ''Daha sonra soyunacaksak neden giyinelim ki?'' Rudolfo pek olağanüstü bir yaratıktı. Uzun boylu ve sımsıkı kaslıydı. Sağ pazısında bir kaplanın ve göğsünde sarışın bir güzelin dövmesi vardı. Ancak Aspinella özellikle bu adamın göğsündeki kıllara bayılıyordu. Rudolfo'nun göğsü bazı dergilerdeki erkek modellerin tüyü yolunup tıraş edilmiş ve sonra yağlanmış, erkek mi kadın mı olduğu ayırt edilemeyen göğüslerinden öyle farklıydı ki. Rudolfo, ''Geçen seansımızdan bu yana nasıl geçti zamanın?'' diye sordu. ''Olanları işitmek istemezsin bile'' dedi genç kadın. ''Senin tüm bilmen gereken benim ivedi bir cinsel tedaviye gereksinmem olduğu.'' Rudolfo işe kadının sırtından başladı. Sıkı sıkı bastırıyor, kadının sırt kaslarındaki tüm düğümlenmeleri açıyordu. Sonra ensesini incelikle yoğurarak kadını ters yüz etti. Göğüsleri ve karnına hafifçe masaj yaptı. Bacak aralarını yavaşça okşamaya başladığında Aspinella'nın cinsel organı ıslanmış ve soluğu sıklaşmaya başlamıştı. Aspinella Washington kendinden geçercesine bir iç çekişle ''Neden öbür erkekler bunu yapamıyor ki?'' diye sordu. Rudolfo verdiği serviste hediye bölümü olan ve her zaman büyük uzmanlık ile hevesle yaptığı dil masajına geçmek üzereydi. Pek çok kez duyduğu bu soru karşısında bir kez daha sarsılmış gibi oldu. Bu soru onu her seferinde daha fazla şaşırtıyordu. koca kent cinsel yönden iyi beslenmemiş kadınlarla doluymuş gibi geliyordu ona. Aspinella'ya, diğer adamların bunu yapamamaları bana çok gizemli bir şey gibi geliyor. Sen ne düşünüyorsun? Dedi. Genç kadın şu anda cinsel hayallerinin kesintiye uğramasına pek bozulmuştu. Ancak büyük finalden önce Rudolfo ile kısa bir yastık sohbeti yapabilirdi. Erkekler zayıftır diyerek sözlerine başladı. Önemli kararları veren her zaman biz kadınlarız. Evlendiğimizde, çocuğumuz olduğunda biz erkeklere hükmeder, yaptıkları şeylerden onları sorumlu tutarız. Rudolfo incelikle, peki bunların cinsellikle ilgisi ne diye sordu. Aspinella adamın yaptığı masaj işine dönmesini istiyordu. Bilmiyorum, bu yalnızca benim kuramım dedi kısaca. Adam dil masajını yeniden, yavaş, kararlı ve ritmik hareketlerle yapmaya başladı. Hiç de bıkmış gibi görünmüyordu. Ve Aspinella her defasında zevklerin doruğuna varıp orgazm olduğunda Astor Viola ve adamlarını ertesi gece korkunç acıların derinliklerine indireceğini hayal ediyordu. Viola Makarna şirketi, New York kentinin Manhattan adasının aşağı doğu yakası kesiminde tuğladan yapılmış büyük bir depo binasındaydı. Burada yüze aşkın eleman çalışıyor, kenevirden dokunmuş büyük bez çuvallarla İtalya'dan getirilen makarnalar yürüyen şeride yüklenerek otomatik olarak türlerine ayrılıp kutulara konuluyordu. Bir yıl önce Astor, küçük işletmelerin yaptığı işlemlerin nasıl geliştirildiğini okumuş, Harvard Üniversitesi'nin işletme fakültesini yeni bitirmiş bir danışmanı gerekli değişiklikleri kendisine önermesi için tutmuştu. Genç işletmeci Astor'a fiyatları iki katına çıkarmasını, sattığı makarnanın markasını, Vito amcanın ev imalatı hamur işleri olarak değiştirmesini, işçilerinin yarısına işten el çektirip yerlerine yarı ücretli geçici işçi almasını önermişti. Bunları işiten Astor danışmana yol vermişti. Astor'un bürosu kabaca bir Amerikan futbol sahası büyüklüğündeki birinci kattaydı. Büronun iki tarafında parıldayan paslanmaz çelikle kaplı makineler bulunuyordu. Deponun arka tarafı bir yükleme yerine açılıyordu. Fabrikanın girişine ve içine video kameralar yerleştirilmişti. Böylece Astor, gelen ziyaretçi ve yapılan üretimi bürosundan izleyebiliyordu. Normalde fabrika akşam saat 6'da kapanıyordu. Ama bu gece Astor en kalifiye işçilerini iş yerinde tutup Aldo Monza'yı da burada görevlendirmişti. Genç adam olacakları bekliyordu. Bir akşam önce Astor planlarını Nicole'a anlattığında yeğeni buna çok sertçe karşı çıkmış, başını yana sallayarak ateşli bir sesle konuşmuştu. İlk olarak bu plan işe yaramaz. İkincisi ben bir cinayetler dizisine suç ortağı olmak istemem. Onlar yardımcın ve koruman olan bir kadını öldürüp seni kaçırmaya çalıştılar demişti Astor sakin bir sesle. Ben harekete geçmezsem hepimiz tehlikede olacağız. Nicole koruması Helen'i düşündü ve kuşkusuz öç almayı isteyecek olan babasıyla kaç akşam yemeğinde tartıştıkları şeyleri anımsadı. Babası hayatta olsa o da böyle düşünmesini, aynı zamanda dostu da olan Helen'e borçlu olduğunu, aileyi korumak için mantıklı ve gerekli önlemleri almasını söyleyecekti. Yeğenine, "Peki neden yetkililere gitmiyorsun?" diye sordu. Genç adamın yanıt verirken sesi çok kararlıydı. "Bunun için artık çok geç." Astor bürosunda canlı yem olarak oturuyordu. Graziella'nın sayesinde Portella ile Tulipa'nın kentte olduklarını ve ortaklık adına bir toplantı yaptıklarını biliyordu. Genel konsolos Rubio'ya yeğeni Nicole'ün bilerek ağzından kaçırdıklarının onları kendisine bir ziyaret yapmaya itip itmeyeceğinden emin değildi. Ama adamların son kez şiddete başvurmadan önce onu ikna etmeye çalışacaklarını umut ediyordu. O adamların kendisinde silah olup olmadığını kontrol edeceklerini de varsayıyordu. Bu yüzden yanına bir hançerden başka silah almamış, onu da gömleğinin koluna dikilmiş özel bir cebe koymuştu. Astor şimdi video ekranını dikkatle izliyordu. Yükleme yerinden 6 adamın binaya girdiğini görünce kendi adamlarına gizlenmeleri ve işaret vermeden saldırmamaları için talimat verdi. Ekrana baktı. Portella ile Tulipa'yı hemen tanıdı. Yanlarındaki 4 korumayı da saydı. Adamlar ekranda silikleşip kaybolurken büroya yaklaşan ayak seslerini duydu. Eğer kendisini öldürmeye kararlı iseler, Aldo Monza ile adamları onu kurtarmak üzere hazırdılar. Oysa konuklar saldırmayıp dışarı çıkması için seslendiler. Astor bu çağrıya karşılık vermedi. Birkaç saniye içinde Portella ile Tulippa büronun kapısında göründü. İçeri girin diyen Astor sıcak bir gülümsemeyle onları karşılayıp ellerini sıktı. Bu ne güzel sürpriz. Şu saatte pek az konuğum olur. Sizin için yapabileceğim bir şey var mı? Evet diyen Portella çatallaşmış bir sesle konuştu. Büyük bir akşam yemeği veriyorduk. Makarnamız kalmamış. Astor pek yüce gönüllü bir tavırla ellerini yana açarak yanıtladı. Benim makarnam sizin makarnanızdır. Tulippa uğursuz bir sesle bankalardan ne haber diye sordu. Astor bu soruya hazırdı. Ciddi olarak konuşmanın ve iş bitirmenin tam zamanıdır. Ama önce size fabrikamı gezdirip göstermek isterim. Burayla büyük gurur duyuyorum diyerek yanıt verdi. Tulippa ile Portella şaşırmış gibi bakıştılar. Pek gönülsüzdüler. Sonunda Tulippa, tamam ama kısa keselim dedi. Güney Amerikalı uyuşturucu taciri bu soytarının nasıl olup da şu ana dek hayatta kaldığını merak ediyordu. Astor ikisini zemin kata indirirken Portella'nın dört koruması onlara yaklaştı. Genç adam onları görünce sıcak tavırlarla selamladı. Hepsinin ellerini sıkıp giysilerini övdü. Genç adamın korumaları ise onları dikkatle izliyor ve vurmak için emir bekliyordu. Aldo Monza asma kata üç keskin nişancı yerleştirmişti ama adamlar gizlenmişti. Diğer korumalar da deponun farklı yerlerindeydiler. Astor fabrikasını konuklarına gezdirirken uzun dakikalar geçti. Sonunda Portella, ''Senin kalbinin ne için attığı pek açık. Neden bankaları yönetmek üzere bize izin vermiyorsun? Sana bir öneride daha bulunacak ve senin için özel bir yüzde uygulayacağız.'' diye konuştu. Genç adam tam korumalara ateş etmeleri için işaret verecekti ki birden bir yaylım ateşinin açıldığını işitti ve kendi üç keskin nişancısı asma kattan aşağı tam önüne beton tabanın üzerine düştüler. Astor gözleriyle depoyu araştırdı. Aldo Monza'yı arıyordu. Yardımcısını göremeyince bir makarna paketleme makinesinin arkasına koşup gizlendi. Oradan bakarken yeşil renkli göz koruyucusu olan uzun boylu bir zenci kadının koşup Portella'yı ensesinden yakaladığını gördü. Genç kadın Portella'yı sırtından saldırı tipi bir tüfekle dürtüyordu. Sonra cebinden toplu tabanca çıkardı ve tüfeği yere fırlatırken bağırmaya başladı. ''Haydi bakalım tamam, herkes silahlarını yere atsın.'' Kimse kımıldamayınca Aspinella hiç duraksamadı. Portella'yı ensesinden yakalayıp olduğu yerde döndürdü. Adamın karnına doğru üst üste iki el ateş etti. Portella'nın bedeni öne doğru katlanırken toplu tabancayı yere doğru indirip adamın ağzına vurarak dişlerini yere döktü. Sonra Tulippa'yı yakaladı. ''Herkes dediğimi yapmazsa sıradaki sen olacaksın. Dişe diş ama daha da önemlisi göze göz bir olay bu, piç!'' dedi. Portella ivediği yardım gelmezse yalnızca birkaç dakikalık ömrü kaldığını biliyordu. Görüş gücü iyice zayıflamaya başlamıştı. Derin derin soluyarak yattığı yerde debelendi. Çiçek desenli gömleği kanlar içinde kalmıştı. Ağzı iyice duygusuzlaşmıştı artık. Gene de zayıf bir sesle adamlarına ''Ne istiyorsa yapın'' diyebildi. Portella'nın adamları bu emre uyup silahlarını yere attı. Timona Portella, karından vurulmanın en zor ölüm türlerinden biri olduğunu biliyordu. Çünkü soluk aldıkça kalbe bir hançer batıyor gibi oluyordu. Mesanesinin kontrolünü yitirmişti. İdrarı mavi renkli yepyeni pantolonunda koyu renkli bir leke oluşturuyordu. Bakışlarını pek tanımadığı kara tenli ve iri kaslı uzun boylu kadının üzerinde odaklamak ve ''Sen kimsin?'' demek istedi. Oysa buna yeterli olacak soluğu kendinde bulamadı. Adamın son düşüncesi pek tuhaf ve duygusal bir şey oldu. ''Öldüğümü kardeşim Bruno'ya kim söyleyecek acaba?'' Astor'un ne olduğunu anlaması için birkaç dakikanın geçmesi yetti. Aspinella'yı daha önce gazete fotoğrafları ve TV haberleri dışında hiçbir yerde görmemişti. Ancak kadın polis kendisini keşfetmişse daha önce Hesco'yu ele geçirmiş ve onun işini bitirmiş olmalıydı. Astor yasa dışı paraların dağıtıcısı ve değişken karakterli o adam için yas tutmayacaktı. Hesco sağ kalabilmek için her şeyi söyleyip yapabilecek kusurlu bir adamdı. Eğer şu anda toprağın altında ve çok sevdiği çiçekleriyle birlikte ise ne kadar iyi olmuştu. Tulippa ise şu öfkeli kadının ensesine neden bir silah dayamış olduğunu bilmiyordu. Kendisi Portella'nın korumalarının güvenliğini sağlayacağına inanmış ve bu gece adamlarına izin vermişti. Bu salakça işlenmiş bir hataydı. İnziyor Tulippa, şu Amerika ne tuhaf bir ülke, şiddetin nereden geleceğini asla kestiremiyorsunuz diye düşündü. Aspinella tabancasını sıkıca ensesine dayamış durumdayken Tulippa kendi kendine sıkı bir söz verdi. Eğer buradan kaçıp kurtulur ve Güney Amerika'ya dönebilirse nükleer silah yapımını hızlandıracaktı. Daha sonra ABD'nin büyük bir bölümünü havaya uçuracaktı. Özellikle koltuklarına yayılmış tembel boğaların başkenti Washington ile böyle tek gözlü çılgınların yetiştiği yer gibi görünen New York kenti ilk havaya uçurulacak yerlerin başında gelecekti. Sonunda Aspinella Tulippa'ya, "Pekala, sen Astor'a özen göstermem için bana $500,000 veriyordun," diyerek genç adamın bulunduğu yeri işaret etti. "Ama kaza geçirdiğim için şu anda senden alacağım ücreti iki katına çıkarıyorum. Çünkü tek gözle yapacağım iş için dikkatimi iki misli yoğunlaştırmam gerekiyor." Kurt Çilke gün boyunca Astor'un makarna deposunun yakınında beklemişti. Mavi renkli Chevrolet arabasının içinde oturuyor. Bir paket ciklet ve Newsweek dergisiyle zaman öldürerek Astor'un harekete geçmesini bekliyordu. Buraya tek başına gelmiş, meslek yaşamının sonu olabileceğini düşünerek olaya başka bir federal görevliyi bulaştırmak istememişti. Portella ile Tulipa'nın depoya girdiklerini görünce midesindeki salgılanmaların artar gibi olduğunu algılamıştı. Astor'un ne kurnaz bir düşman olduğunu biliyordu. Eğer Çilke'nin kuşkulandığı şekilde Portella ile Tulippa Astor'a saldırırsa kendisinin yasal görevi genç adamı korumak olacaktı. Böylece Astor özgür kalacak ve sessizliğini bozmadan adını temize çıkaracaktı. Ve Kurt Çilke güç çalışmalar içinde geçen uzun yıllarını havaya uçurmuş olacaktı. Ama bir süre sonra Çilke, Aspinella'nın elinde saldırı tüfeği ile binaya doğru koştuğunu görünce farklı bir şeyi, içinde büyüyen ürküyü hissetti. Çünkü Aspinella'nın havaalanında bir adama ateş etmiş ve onu öldürmüş olduğunu duymuştu. Bu ona pek kuşkulu bir durum gibi görünüyordu. Çilke kafasında o olaydan bir sonuç çıkaramamıştı henüz. Ajan Çilke tabancasındaki mermileri kontrol etti. İçeride kadın polisten destek alması pek zayıf bir umuttu. Arabadan inmeden önce olayı bürosuna haber vermesinin zamanı geldiğine karar verdi. Araç telefonundan yardımcısı Bill Buxton'ı aradı. Ona şu anda Astor Viola'nın makarna deposunun dışındayım derken üst üste gelen yaylım ateşinin gümbür değişini duydu.